Ayrım 62, sayfa 466, 71. Majestelerinin tahta çıkışlarının 70. yıl jübilesiyle ilgili başlangıç niteliğinde bir karar almak için kurulan komisyon oturumlarına başlıyor. Gider ise Kont Leinsdorf'a yazdığı mektup ve Ulrich'in Musburu geri kurtarması yönündeki istemi konusunda hiçbir şey söylememişti. Sanki bütün bunları unutmuş gibiydi. Fakat Ulrich de bunları anımsayacak fırsatı kısa sürede bulamadı. Çünkü Diotima'nın bütün hazırlıkları nihayet majestelerinin tahta çıkışlarının 70. yıl jübilesiyle ilintili olarak başlangıç niteliğinde bir karar alınması ve halkın ilgili kesimlerinin dileklerinin saptanmasıyla ilgili büyük çalışma toplantısı çerçevesinde majestelerinin tahta çıkışlarının 70. yıl jübilesiyle ilgili başlangıç niteliğinde bir karar alınması için kurulan özel komisyonun toplantıya çağrılması noktasına gelmişti. Bu komisyonun yönetimini Diotima kendisi için saklı tutmuştu. Davetiye bizzat ekselansları tarafından kaleme alınmış, düzeltmeleri Tuzi yapmış ve onaylanmazdan önce de Arnheim bu düzeltmeleri Diotima aracılığıyla görmüştü. Bütün bunlara rağmen metinde ekselanslarının düşüncelerini meşgul etmiş olanların hepsi vardı. Bizi bu toplantıya götüren denmekteydi yazıda. Halkın içinden yükselecek güçlü bir açıklamanın rastlantıya bırakılamayacağı fakat çok ileri görüşlü olan ve olaylara geniş açıdan bakabilen bir makamdan kaynaklanma, dolayısıyla yukarıdan gelen bir yönlendirmeyi gerekli kıldığı noktasında varılan görüş birliğidir. Bunu daha sonra son derece mutlu bir olay olan tahta çıkışın 70. yılı gibi çok ender rastlanır bir bayram, şükran duygusuyla kümelenmiş halklar, barışın imparatoru, eksikleri olan siyasal olgunluk, dünya çapındaki Avusturya yılı gibi söylemler izliyor, en sonunda da varlıklılara ve aydınlara bütün bunları hakiki Avusturya ruhunun görkemli bir dışa vurumu olarak düzenleme ama bu arada da çok dikkatle değerlendirme yolundaki uyarı yöneltiliyordu. Diotima'nın listelerinde sanat, edebiyat ve bilim gruplarına ayrıcalık tanınmış ve bunlara kapsamlı çabalarla özenli bir biçimde eklemeler yapılmışken kendilerinden herhangi bir çaba beklenmeksizin bu olaya katılmalarına izin verilen kişiler çok katı bir elemeden geçirilmiş, böylece geriye çok küçük bir sayı kalmıştı. Yine de davetli sayısı öylesine kabarıktı ki yeşil masada gerçek bir sofra kurmak söz konusu olamazdı. Ve davet akşamlarında daha esnek bir tarz olan soğuk büfenin seçilmesi gerekmişti. Herkes başarabildiği ölçüde hem ayakta duruyor hem de bir şeyler yiyordu. Ve Diotima'nın salonları ancak Bay Tuzzi'nin işine bütçe bağlamında verdiği ödünlerle sağlanabilen küçük sandviçlerle, pastalarla, şaraplarla, likörlerle ve çayla tinsel bir ordugaha dönüşmüştü. Şunu da belirtmek gerekir ki Bay Tuzzi bu ödünleri hiç itirazsız vermişti. Bundan Bay Tuzzi'nin yeni ve tinsel nitelikte diplomasi yöntemlerini kullanmak niyetinde olduğu sonucu çıkarılabilirdi. Bu hengamenin altından toplumsal bakımından kalkabilmek, Diotima'nın büyük çabalar harcamasını gerektirmişti. Ve Diotima, kafası tıka basa doluluğu yüzünden içinden sözcüklerin sürekli dışarıya döküldüğü görkemli bir meyve kasesini andırmasaydı eğer, bu çabaların bazılarını itici bulabilirdi. Bu sözcükler aracılığıyla evin hanımı her geleni selamlıyor ve onun son eserine ilişkin eksiksiz bilgileriyle büyülüyordu. Bunun için gerekli hazırlıklar olağanüstü kapsamlı yapılmıştı ve ancak hem malzemeyi düzenlemek hem de en önemli verileri alıntılar halinde toplamak için Diotima'ya özel sekreterini tahsis etmiş olan Arnheim'ın yardımıyla gerçekleştirilebilmişti. Kont Leinsdorf'un paralel eylemin başlangıcı için ortaya koyduğu parasal olanaklarla sağlanan büyük bir kitaplık bu ateşli çabaların görkemli cürufunu oluşturmaktaydı. Ve Diotima'nın kendi kitaplarıyla birlikte boşaltılan odaların sonuncusuna odanın tek süsü olarak yerleştirilmişti. Odanın çiçekli duvar kağıtları elbet hala görülebildiği kadarıyla bir buduarı ele vermekteydi. Bu ilişki görenleri odanın sakini olan hanım hakkında onun gururunu okşayacak biçimde düşünmeye kışkırtıyordu. Ancak bu kitaplık bir başka bakımdan da kendini yararlı bir yatırım niteliğiyle sergilemekteydi. Çünkü her davetli Diotima'nın nazik karşılamasına muhatap oluşunun ardından kararsız bir ifadeyle odalarda dolaşmaya başlıyor ve bu arada en sondaki kitaplarla örülü duvarı görür görmez kendini şaşmaz bir biçimde onun çekiciliğine kaptırıyordu. Bir sürü sırt çiçeklerle kaplı bir çinin önündeki ayılar gibi kitaplığın önünde sürekli eğilip kalkmaktaydı. Ve bunun temel nedenini her yaratıcının kitap koleksiyonlarına duyduğu o soylu merakın oluşturmasına karşın bakan kişi sonunda kendi eserleriyle de karşılaştığında ılık bir tatmin duygusu iliklere kadar işliyor ve bu da vatanseverce girişimin yararını oluyordu. Diotima her ne kadar özellikle şairlere yaşamın her türlüsünün iç dünyadaki bir şiiri temel aldığı, hatta iş yaşamının bile cömertçe bakıldığında böyle olduğu konusunda hemen başlangıçta garanti verdiyse de toplantının tinsel yönetimi bağlamında önceleri güzel bir keyfiliğin ağır basmasına ses çıkartmadı. Bu kimseyi şaşırtmadı. Ama böyle hitaplarla takdir görenlerin çoğunun paralel eyleme kısa, yani 5 ile 45 dakika arası sürecek ve kendilerinden sonraki konuşmacılar zamanı amaçsız ve yanlış önerilerle harcadılar bile tutulması halinde eylemi mutlaka başarıya götürecek bir öğüt vermeleri için davet edildikleri inancıyla geldikleri ortaya çıktı. Diotima başlangıçta bu yüzden neredeyse ağlamaklı oldu ve rahat tavrını ancak güçlükle koruyabildi. Zira herkesin farklı bir şey söylediği ve kendisinin de bunları ortak bir paydada birleştiremediği duygusuna kapılmıştı. Çünkü olayları estetize etmenin böylesine yoğunluk dereceleri konusunda henüz deneyimli değildi. Ve büyük adamlardan oluşma böylesine evrensel bir buluşmaya bir daha kolay rastlanamayacağından olup bitenler ancak adım adım gerçekten büyük bir çabayla ve bir yöntem doğrultusunda kavranabiliyordu. Üstelik dünyada insan için tek başlarına taşıdıkları anlam, hep birlikte olduklarında taşıdıkları anlamdan bütünüyle farklı olan pek çok şey vardır. Örneğin, çok büyük miktarda su, azından tam yemek ile içmek arasındaki fark kadar daha az keyif verir. Zehirler, eğlenceler, boş zamanlar, piyano çalmak ve idealler açısından, hatta büyük bir olasılıkla her şey açısından benzer bir durum vardır. Öyle ki, bir şeyin ne olduğu bütünüyle yoğunluk derecesinden ve başkaca koşullardan bağımlıdır. Aşağıdaki izlenimlerin etkisiyle kendilerini büyük bir özveriyle Diotima'ya adamış büyük kişiliklerin küçük düşürüldüğü sanılmasın diye dehanın da bu bağlamda kural dışı bir durum oluşturmadığını eklememiz gerekiyor. Çünkü insan daha bu ilk toplantıda her büyük kafanın kendi doruklarındaki yuvasından ayrılmaz ve ortak bir zeminde iletişim kurma zorunluluğu ile karşılaştığında kendine olan güvenini yitirdiği izlenimine kapılabilirdi. Ne zaman büyüklerden biriyle yalnız başına sohbete koyulsa, Diotima'nın üzerinden gökyüzündeki bir doğa olayı gibi geçip giden olağanüstü konuşma, bir üçüncü veya dördüncü kişi de katıldığında ve böylece birden fazla konuşma birbiriyle çeliştiğinde yerini bir düzen sağlamanın olanaksızlığına bırakıyordu. Ve bu tür karşılaştırmalardan korkmayan, gözünde gururla uçuşunun ardından yerde hareket eden bir kuğu imgesini canlandırabilirdi. Ancak uzunca bir tanışıklıktan sonra bu da çok kolay anlaşılabilir. Büyük insanların yaşamları bugün bir ne için olduğu bilinmiyor temeline dayanmaktadır. Bu insanlar kendini 50.den 100.ye kadar uzanan doğum yıl dönümlerinde bir ziraat yüksekokulunun onur doktoralarıyla süslenmiş 10. kuruluş yılı şenliklerinde, ayrıca da Alman düşünce mirasından söz etmenin zorunlu olduğu çeşitli düzenlemelerde açığa vuran bir saygınlığa sahiptirler. Bizler tarihimizde büyük adamlara sahip olduk ve bunlara tıpkı hapishaneler ya da ordu gibi bize ait bir kurum gözüyle bakmaktayız. Böyle kurumlar varsa onların içine birilerini tıkıştırmak da bir zorunluluktur. Bu nedenle bu tür toplumsal gereksinimlere uygun düşen belli bir otomasyonla hep sırada kim varsa o içeri alınır ve verilebilecek kadar olgunlaşmış olan onurlar kendisine sunulur. Ne var ki bu onurlandırma bütünüyle gerçek değildir. Çünkü temelinde aslında bunu hiç kimsenin hak etmediğine ilişkin herkesçe bilinen inanç ağzını açmış esnercesine yatmaktadır. Ve ağzın hayrandıkla mı? Ve ağzın hayrandıkla mı yoksa esnemek için mi açıldığını ayırt edebilmek güçtür. Bugün bir insanın deha diye bir şeyin artık olmadığı üstü kapalı bir biçimde eklenerek dahi diye nitelendirilmesinin ölülere gösterilen saygıyı, ayrıca da sırf duygudan yoksun olduğu için büyük bir şamata çıkaran, histerik aşkı andıran bir yanı bulunmaktadır. Böyle bir durumun duyarlı ruhlar için hoş olmaması anlaşılır bir şeydir. Ve böyle ruhlar kendilerini bu durumdan çeşitli yollarla kurtarmaya çalışırlar. Bazıları yalnızca büyük adamlara değil fakat vahşi insanlara, iç dünyaları zengin roman yazarlarına, uçuklara ve yeni kuşağın liderlerine de gereksinim duyulduğunu saptayarak zengin olurlar. Başka bazıları da başlarında hiçbir koşul altında çıkarmadıkları bir kral tacı taşırlar ve acı bir alçak gönüllülükle yarattıklarının değeri konusunda ancak 3 ile 10 yüzyıl arası bir süre sonra yargıya varılmasını istediklerine ilişkin güvence verirler. Öte yandan bunların hepsi gerçek anlamdaki büyüklerin Alman halkından çok ileride olmaları nedeniyle hiçbir zaman bu halkın canlı bir kültür varlığı olamamalarını yine Alman halkı açısından büyük bir trajedi sayarlar. Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki buraya kadar sözü edilenler yalnızca estetlerdir. Çünkü düşünen insanın dünya ile olan ilişkileri arasında çok dikkate değer bir fark bulunmaktadır. Estet yanı olan ruh kendisine Goethe'ye ve Michelangelo'ya, Napolyon'a ve Luther'e olduğu kadar hayranlık duyulmasını isterken insanlara narkozun o tanımlanamaz nimetini armağan etmiş olan adamın adını günümüzde hemen hiç kimse bilmemektedir. Kimse Gauss'un, Euler'in veya Maxwell'in yaşamlarında Bayan von Stein diye birinin yerini araştırmamaktadır. Lavoisier'in ve Cardanus'un nerede doğdukları ve öldükleriyle ilgilenenlerin sayısı ise çok azdır. Bunların yerine bu kişilerin düşüncelerinin ve buluşlarının yine ilginç sayılmayan başka kişilerin düşünceleri ve buluşlarıyla nasıl geliştirildiği öğrenilmekte ve bir zamanlar ki canlı kişilerin kısa ömürlü ateşleri söndükten çok sonra onların artık başkalarında yaşayan edimleriyle ilgilenilmektedir. İnsan bu farkın iki ayrı davranış biçimini birbirinden ne kadar kesin bir sınırla ayırdığını algıladığında önce şaşırır ancak bunun hemen ardından ortaya karşı örnekler çıkar. Ve sözü edilen sınır bütün sınırlar içerisinde en doğal niteliğiyle gözükme eğilimini sergiler. Tanışı olduğumuz alışkanlık bize bunun insan ile emek, bir insanın büyüklüğü ile bir davanın büyüklüğü, eğitim ile bilgi, insanlık ile doğa arasındaki sınır olduğunu garanti eder. Emek ile endüstriyel deha, ahlaki büyüklüğü, gök kubbenin altındaki mertliği, yaşamın o parçalanamaz öğretisini çoğaltmaz. Bu ahlak yalnızca örnekler aracılığıyla devlet adamlarının, kahramanların, ermişlerin, şarkıcıların, bu arada aynı zamanda da sinema oyuncularının sergiledikleri örneklerle kuşaktan kuşağa geçer. Burada söz konusu olan o büyük ve akıl ötesi güçtür. Şair ve yazar da kendi sözüne inandığı ve kendisinden yaşam koşulları doğrultusunda olmak üzere iç dünyanın, kanın, yüreğin, ulusun, Avrupa'nın ya da insanlığın sesinin yankılandığı düşüncesine bağlı kaldığı sürece bu güçte bir payının bulunduğunu hisseder. Şair ve yazar, öteki insanlar yalnızca anlaşılabilen evrende didişip dururlarken kendini bu gizemli bütünün bir aleti olarak algılar ve insan bu misyona daha onu görmeyi öğrenmezden önce inanmak zorundadır. Bize bu konuda güvence veren hiç kuşkusuz hakikatin bir sesidir. Ancak bu hakikatin tuhaf bir yanı da yok mudur? Çünkü insanın kişiden çok davaya baktığı her noktada ortaya yeniden davayı götüren bir kişi çıkar. Buna karşılık kişiye önem verilen yerde belli bir yüksekliğe ulaşılmasının ardından artık ortada yeterli bir kişinin bulunmadığı ve gerçek büyüklüğün geçmişte kaldığı duygusu kendini gösterir. Lyotima'nın evinde bir araya gelenler bir sürü bütündüler ve aynı anda bu kadarı çok gelmişti. Bu kişiler insan açısından genç bir ördeğin yüzmesi kadar doğal olan edebiyat yapmayı ve düşünmeyi bir meslek olarak icra etmekteydiler. Ve başkalarından gerçekten de daha iyi yapmaktaydılar. Ama ne uğruna? Eylemleri güzeldi, büyüktü, biricikti. Ama bu kadar çok biriciklik, mezarlık atmosferi ve geçiciliğin yoğunlaşmış soluğu gibiydi. Somut anlamdan ve amaçtan, kökenden ve süreklilikten yoksundu. Yaşanmışlara ilişkin sayısız anılar, birbiriyle kesişen binlerce ruhsal titreşim bu kafalarda toplanmıştı. Bu anılar ve titreşimler tıpkı bir halı dokumacısının iğneleri gibi sözü edilen kafaların çevresine, önüne ve arkasına dikişsiz ve sınırsız biçimde yayılmış bir dokuya saplıydı. Ve bunlar herhangi bir yerde, bir başka yerde benzer bir biçimde yinelenen ama buna karşın biraz farklılık sergileyen bir desen işliyorlardı. Öte yandan böyle küçük bir lekeyi sonrasızlığa bırakmak kendini kullanmanın doğru yolu değil midir? Diotima'nın hemen bunu anlamış olabileceğini söylemek belki biraz abartı sayılabilir. Ancak Diotima, ruhun tarlalarında esen ve mezarlık kokan rüzgarı hissetmekteydi. Ve bu ilk gün sonuna yaklaştıkça daha derin bir umutsuzluğa saplanmaktaydı. Neyse ki bu arada bir başka durumda benzer sorunlar söz konusuyken Arnheim'in dile getirdiği ve o zamanlar pek anlayamadığı bir umutsuzluğu anımsamıştı. Arnheim yolculuktaydı. Fakat Diotima onun kendisini bu toplantıya fazla umut bağlamaması konusunda uyarmış olduğunu anımsadı. Böylece içine düştüğü bu Arnheim tarzı karamsarlık sonunda Diotima için güzel, neredeyse hüzünlü ve gurur okşayıcı bir hazzın kaynağı oldu. Arnheim'in kehaneti üzerinde kara kara düşünürken kendi kendine eylem insanları sözcüklerin insanlarıyla bir araya geldiklerinde en derinde yatan duyguları kötümserlik değil midir diye sordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Michelangelo. M-I-C-H-E-L-A-N-G-E-L-O. Luther. L-U-T-H-E-R. Goss. G-A-U Alman B'si. Euler. E-U-L-E-R. Maxwell. M-A-X-W-E-L-L. Von Stein. V-O-N-S-T-E-I-N. Lavoisier. L-A-V-O-I-S-I-E-R. Cardanus. C-A-R-D-A-N-U-S.